16. kuşun arzı. Sitem etmek. Bir başka kuş Hütüd'e sordu. Ey bu yolun rehberi! O huzurda, huzuru ilahide siteme yer var mı? Bir kimse aşırı sitemlere kalkışırsa korkmalı mı? Söyle, orada sitem ve sitemlere ne gözle bakılır? Mana incilerini saç da şu sırrı açıkla. Hüdhüd'ün cevabı. Bir kimse o mertebeye erer de ilahi sırların mahremi o sırlarla hemhal ve iç içe olursa onun yaptığı sitem hoşgörüdür. Çünkü o her dem padişahın sırlarıyla sırdaştır. Bununla beraber o sırlara ermiş ve anlamış olan hiç öyle sıradan biri gibi küstahça sitemde bulunabilir mi? Sağ elinde edep, sol elinde hürmet bulunan yani takva sahibi birinin bir anlık siteme hakkı vardır. Fakat çölde yaşayan bir bedevinin padişahın sırrını taşıması mümkün mü? Eğer o sır sahibi insanlar gibi sitem etmeye kalkışırsa dininden de olur, canından da. Ordunun içindeki şımarık bir asker hiç sultan karşısında küstahlaşabilir mi? Fakat toy biri bu manevi yola koyulup yol alsa, onun gösterdiği cüret sadece sermestliğindendir. İman coşkusunun eseridir. Çünkü o ancak Rabb'ı bilir. Rab ile Rob arasındaki farkı bilmez. Aşkından deliye dönen o birisi gibi, aşkın gücüyle suyun üzerinden yürüyerek geçer. O zaman onun sitemi bir erdem olur. Çünkü sevda çılgınlığı kızıl kordur. O ateşten yolda, o kızıl kor üstünde kim sağ salim kalabilir? Ve böyle bir aşk divanesini kim kınayabilir? Sende de çılgınlık alevlenince ne dersen de sana kulak verilir. Horasan Valisi. Horasan, Amid adlı bilge yönetici sayesinde büyük bir refaha ermişti. O yöneticinin ay yüzlü, servi boylu, gümüş tenli, misk kokulu, çok yakışıklı, yüz kadar Türk kölesi vardı. Her birinin kulağında geceyi aydınlatan bir inci takılıydı. İncilerinin parıltısıyla geceler gündüze dönerdi. Her birinin başında altın ipekle dokunmuş bir başlık, boyunlarında altın gerdanlıklar bulunuyordu. Göğüsleri gümüşten, kalkanları altındandı. Kemerleri boydan boya mücevherlerle süslüydü. Alımlı, beyaz atlara binerlerdi. O askeri birliğin ihtişamlı geçişini biri görecek olsa, gönlünü kaptırırdı da kendisinde ne akıl kalırdı, ne de can. Sırtındaki hırkası bin bir parça, başı açık, ayağı çıplak, karnı çok aç bir meczup, bu gençlerden oluşan o birliği tesadüfen uzaktan görüp, hurilerden oluşan bu süvari alayı kimin? Diye sordu. Şehir halkı ona, valimizin kulları onlar, cevabını verdi. Meczup bu sözü duyar duymaz, meczupluğu iyice başına vurdu da, şöyle haykırdı. Ey yüce arşın sahibi! Kullara iyi muamele etme sanatını dön de şu validen öğren. Eğer sen de onun böyle bir meczubuysan, gönlünce yap sitemini. Yapraklı bir dal olman gerek. Eğer o yüce dalda yoksa senin yaprakların, sitem mitem edip de kendini gülünç duruma düşürme. Ne hoştur meczupların sitemi. Çünkü onlar gece kelebekleri pervaneler gibi her an Allah aşkıyla yanıp tutuşmadalar. Onlar bu yolda ne iyiyi görürler ne de kötüyü. Sadece ötelerden gelen şeyleri görürler. başı yarılan meczup. Çıplak ve aç bir meczup yolda gidiyordu. Yağmur yağıyordu, hava da çok soğuktu. Yağmur ve ayaz o şaşkının iliklerine işledi. Ne evi vardı, ne bark. Sonunda bir virane bulup sığındı. Daha iki adım atmamıştı ki başına bir kerpiç düştü. Başı yarıldı, kan boşandı. Artık dayanamadı ve yüzünü semaya çevirip seslendi. Daha ne zamana kadar padişahlık davulunu çalacaksın, göğü gürletip duracaksın? Başıma kerpiç atmaktan daha iyisi gelmiyor mu elinden? Kim ödeyecek? Kariz'de çok yoksul bir adam vardı. Komşusunun eşeğini ödünç aldı. Değirmene gitti, uyuyup kaldı. O uyurken eşek çekti gitti. Bir kurt onu parçalayıp yedi. Ertesi günü eşeğin sahibi bedelini istedi. Sonunda ikisi de çarçabuk yola koyulup Mir-i Kariz'in yanına gittiler. Huzurunda bütün olup biteni anlattıktan sonra kendisine sordular. Bu zararı kim tazmin edecek? Mir cevap verdi. Aç bir kurdu, aç olarak ovaya düze gönderen var ya, ihmal elbette onundur. Sizler tazminatı ondan isteyin. Yüce Allah'ım, ah sen ne de güzel ihmal ediyorsun böyle. Senin yapıp ettiğinde ihmale hiç ihtimal var mıdır? Yanlarından o güzellik timsali şöyle bir geçiverince, Mısırlı kadınlar nasıl da allak bullak olup kendilerini kaybetmişlerdi. Öyleyse bir meczup da padişahın sarayını görünce aynı heyecan ve şaşkınlığı yaşarsa, bunun tuhaflık neresinde? O olağanüstü durumda meczup kendinden geçer de artık ne önüne bakar ne ardına. Hep ondan söz etmeye başlar ve ona söyler. Sadece onu arar ve her şeyi ondan bekler. Mısır'da kıtlık. Mısır'da hiç beklenmedik bir kıtlık baş gösterdi. İnsanlar açlıktan ölüyor ve ekmek, ekmek diye çığırışıyorlardı. Bütün yollarda ölüler üst üste yığılıyordu. Yarı canlı olanlar ölüleri yiyordu. Ekmeğe ulaşamadan ölen insanların bu manzarasını gören bir meczup şöyle haykırdı. Ey dinin ve dünyanın sahibi! Madem verecek ekmeğin yok, bari insanları az yaratsaydın. Onun karşısında sarhoşlukla böyle sözlere cüret edenler, kendilerine geldiklerinde ondan af dilerler. Onun eşiğinde ağızlarından uygunsuz laflar çıktığında boyun büküp tövbeler ederler. Taşlanan divane. Bir divanenin içi kan ağlıyordu. Çünkü çocuklar habire kendisine çakıl taşları atıyordu. Sonunda bir hamamın külhanına sığındı. Tavanında küçük ve açık bir pencere vardı. Oradan başına dolu yağıyordu. Doluyla çakıl taşını birbirinden ayıramadığı için açtı ağzını, yumdu gözünü. "Başıma niçin çakıl taşları ve kerpiçler atıyorsunuz?" diyerek küfürler savurdu, beddualar etti. Derken rüzgar kapıyı açtı ve içerisi aydınlandı. Onların taş değil de dolu olduğunu fark edince, öylesi ağır sözler söylemiş olmaktan dolayı çok mahcup oldu. Şöyle af diledi. "Ya Rabbi, bu külhan çok karanlıktı. O yüzden ağzımdan kötü sözler çıktı. Bütün dediklerime tövbe ediyorum." Bir divane olur da böyle ağzını bozarsa, sakın ona sataşma ve onunla dalaşma. Çünkü o huzurda bulunan divane olur. Sarhoştur, tek başınadır. İstirahat bilmez ve gönülsüzdür. hayatı hiçbir şey elde edemeden geçer ve her an yeni bir gam ve kederle boğuşur. Dilini tut da onun yapıp ettiklerini yargılamaya kalkma. Mazur gör divanileri. Meczuplara hor bakma. Eğer sen nursuz kimselerin sırlarını bilebilseydin, onları bile mazur görürdün. Şeyh Vasıti, Musevi Mezarlığında. Şeyh Vasıti, bir gün nereye gittiğini bilmeden şaşkın, hayran, perperişan dolaşıyordu. Gözü bir ara Musevi kabirlerine ilişti. Orada yatanların hallerini düşündü. Derken ağzından şu sözler döküldü. Bu Museviler de mazurdur. Fakat bu kimseye söylenmez. Kadının bir yakını onun dediklerini duydu ve öfkeyle onu alıp kadının huzuruna çıkardı. Kadı onun bu sözünden hiç haz etmedi. Kendisini ayıpladı ve hoşnutsuzluğunu belirtti. Vasıti ona şöyle karşılık verdi. O zavallı ölüler senin hükmüne göre mazur değildiyseler de işte şu an hepsi Allah'ın hükmüne göre affa uğradılar. On yedinci kuşun arzı. Kuru iddia. Bir başka kuş Hüthü'de şöyle dedi. Bu can bu tende oldukça onun sevgisi benim için değerlidir, hoştur. Herkesle alakayı kesip bir kenara çekildim. Sürekli onun aşkıyla övünüyorum. Dünyadaki bütün yaratılmışları gördüm. Ben kime bağlanabilirim ki? Hepsinden kopup uzaklaştım. Onun aşkını yaşamak bana kâfi. Böyle bir sevdayı zaten herkes çekemez. Canla başla o dostu sevmeye koyuldum. Artık canım gayrısını sevemez. Canımın üstüne bir çizgi çekmek ve sevgilinin şerefine kadeh kaldırmak vakti geldi. Onun güzelliğiyle, cemaliyle gözlerimi ve ruhumu nurlandırıp onunla vuslata erecek ve elimi onun boynuna dolayacağım. Hüthüd'ün cevabı. Kuru iddia ve boş sözlerle Kaf Dağı'ndaki Simurg'a sırdaş olunamaz. Ona olan aşkını habire abartıp durma. Çünkü onun sevdasını herkes taşıyamaz. Eğer saadet meltemi eserse o sırrın önündeki perdeyi kaldırır. Derken Simurg seni kendi yoluna hoşça çekip alır ve haremine seni tek başına oturtur. İşte o makamdayken bu iddiada bulunursan, ettiğin iddianın gerçek bir yanı olur. Senin ona olan sevgin, senin omuzlarını çökerten bir yüktür. Fakat onun sana olan sevgisi seni kanatlandırır. Müridin Rüyası. Bayezid Hazretleri bu fani dünyayı terk ettiği günün gecesinde müridi onu rüyasında gördü. Kendisine sordu. Ey yüce şeyh! Münker ile nekirin imtihanından nasıl geçtin? Bayezid Hazretleri cevap verdi. O iki ünlü melek ben acize Rabbin kim diye sorduklarında onlara dedim ki bu soruya ne ben hakkıyla cevap verebilirim ne de siz. Çünkü Rabbim Allah'tır desem bu söz benim tarafımdan dile getirilmiş bir arzudan ibaret kalır. Fakat siz buradan gidip Allah'ın katına vardığınızda onun benim hakkımda ne düşündüğünü sorar da o da size benim kulumdur derse arzum gerçekleşmiş olur. İşte o zaman gerçek kul olmuş olurum. ama beni kulları arasında saymazsa, beni sımsıkı tutan nefsimin zincirleriyle nefsimin kulluğuna terk etmiş olur. O lütfederek işi kolaylaştırıp benimle bağ kurmazsa, ben istediğim kadar o benim Rabbimdir diyeyim, neye yarar? Eğer ben tepeden tırnağa onun kulu değilsem, o benim tek Rabbimdir diye nasıl iddia edebilirim? Onun Rablığı önünde eğmişim başımı. Ama yine de beni kulum diye çağıracak olan O'dur. Eğer senin sevgin O'nun tarafından geliyorsa, kelimenin tam anlamıyla sevdiğinden bahsedebilirsin. Fakat senin kendinden kaynaklanan bir sevgi söz konusuysa, bil ki o reddedilir, sana geri döner. Şayet o sana sevgisini gösterecek olursa, ne mutlu sana. Sen bu sevinçle tutuşup coşarsın. Önemli odur. Bu değil, ey basiretsiz. Yontulmamış biri onu nasıl bilebilir? Allah aşkıyla yanan derviş. Bir derviş, coşup kabaran aşkından dolayı azaplar içindeydi, sevgisinden yanıp kavruluyordu. Aşkın ateşi ruhunu yakıp yandırıyor, canının ateşi dilini kavuruyordu. Ateş ruhundan kalbine yayılınca artık derviş dayanılmaz bir acıyla kıvranmaya başladı. Perperişan yolda yürüyor, acı gözyaşları döküyor ve şöyle diyordu. Ayrılık ateşi kalbimi de, ruhumu da yaktı. Gözlerimde yaş da kalmadı, kurudu gitti. Bundan sonra nasıl ağlayacağım ben? Hatiften bir ses geldi. Öyle atıp tutma. Neden aşırı bir sevgiyle bağlandın ki ona? Derviş cevap verdi. Ben birine karşı ne zaman muhabbet göstermişim ve gösterebilirim ki? Bu aşkı benim kalbime O koydu, O. Benim gibi biri nasıl olur da onun gibi bir varlığı sevme cüretinde bulunabilir? Ben ne yaptım ki? Her ne yapıldıysa yapan O'dur, O. Eğer gönlüm kanlara bulandıysa asıl dertlenen O'dur da ondan. Hepsi bu. Eğer O sana sevgisini lütfeder de seni eşiğine kabul ederse, bunu kendinden bilip gururlanmaya kalkma. Dikkat et. Böylesi engin bir davada sen de kim oluyorsun ki bir an bile olsun haddini aşmaya cüret edebilesin? Evlat, eğer o seninle aşk oyunu oynarsa, bunu bütün yarattıklarıyla oynadığı içindir. Sana gelince, sen bir hiçsin. Hiçbir şeyin yok ve senin hiçbir şey gelmez elinden. Öyleyse hiç ol. Bırak yarattıkları yaradanına. Onlar onundur. Şayet kendini öne çıkaracak olursan, imanından da olursun, canından da. Gazneli Mahmut Külhan'da. Bir gece Gazneli Sultan Mahmud'un içi yandı, yakıldı da gitti, halden anlar bir külhancının misafiri oldu. Külhancı onu küller üzerine oturttu ve külhana biraz daha odun attı. Alel acele önüne kuru ekmek koydu. Sultan da ekmeği alıp iştahla yedi. Sultan içinden şöyle geçirdi: eğer sonunda bu külhancı bu gece benden, yaptığı hizmetten ötürü bahşiş isteyecek olursa kellesini vurduracağım. Sultan nihayetinde kalkıp gitmeye karar verince külhancı ona şöyle dedi: sultanım, davete hacet kalmadan lütfedip şereflendirdiniz. Barınağımı, yiyeceğimi, yatağımı ve sedirimi görüp öğrendiniz. Şayet bir başka sefer canınız buraya gelmeyi çekerse, lütfen hemen buyurun gelin. Fakat buradan hoşlanmadıysanız dert etmeyin. Ve hey külhancı, sen külhana odun atmana bak deyip geçin. Benim varlığım size ne bir şey katar ne de sizden bir şey eksiltir. Sizinle böyle yüz yüze olabilmek benim ne haddime? Cihan padişahı onun bu sözlerinden çok hoşlandı ve 7 kere daha gelip onun sofrasına oturdu. Son gelişinde, ''Hadi, sultandan bir şey iste.'' buyurdu. Külhancı, ''Korkarım ki sultanımız benim dileğimi yerine getiremez.'' Sultan, ''Dile benden ne dilersen. İstersen bu külhanı bırakıp sultan olmayı dile.'' Külhancı, ''Tek dileğim şu. Sultanımız zaman zaman gelsin, misafirim olsun. Bana sultanlık olarak sizin yüzünüzü görmek yeter. Ayaklarınızın tozu benim başımın tacıdır. Zat-ı şerifiniz gibi sultanlar çok. Ama benim gibi bir sultanla böyle sohbet eden külhancı hiç yok. Külhanda oturup sizinle sohbet etmek, bir gül bahçesinde sizsiz sultan olmaktan yeğdir. Bu devlet benim başıma bu külhan sayesinde kondu. Burayı terk edip gitmek tam bir nankörlük olur. Ben sizinle burada buluşmayı 2 cihan sultanlığına bile değişmem. Bu külhanın sizin teşrifinizle aydınlanması bana kâfi. Bizzat sizi dilemekten daha iyi ne dileğim olabilir ki benim? Canı çıksın onun, eğer çarpan kalbi sizden gayrısını talep edecek olursa. Ben ne makam isterim ne de saltanat. Ben sizden ancak bizzat sizi isterim. Sizin sultan olmanız yeter bana. Vermeyin bana sultanlık. Zaman zaman bu fakirhanenin misafiri olun. Kâfi. Onun aşkı senin için zorunludur. Önemli olan da budur. Bundan senin payına düşense elem ve çiledir. Seviyorsan onu, onun tarafından sevilmenin yolunu ara. Çekme elini onun eteğinden. Kimi her daim eski ve her daim yeni olan bu aşkı diler, kimi de dünya hazinelerinden 2 dirhemlik peşin para. Çünkü nelere sahip olduğunun kadrini bilmez de koskoca bir derya emrindeyken bir damlanın peşine düşer. Paranın parayı çektiği gibi eski aşk da yeni aşkı ister. Dalgalarla coşan denizin yeni bir damla istemesi gibi gönül de kendine özgü olanın peşinde koşar. Gönül kendisinde olandan bıkıp usanır. Deryaya da sahip olsa bir damla su ister. İki sucu. Bir gün bir saka kırbası omuzunda yürürken yolda başka bir sakayı gördü. Kendi kırbası su doluyken onun yanına gidip su istedi. Öteki çıkıştı. Bre gafil, kendi suyundan içsene kana kana. Beriki şu karşılığı verdi. Hadi be Arif kişi, ver şu suyundan da içeyim. Çünkü ben benimkinden bıktım. Hazreti Adem'in gönlü eski şeylere doymuştu. Canı yeni şeyler çekmişti de o yüzden buğday yemeye kalkıştı. Tuttu, bütün eski şeyleri bir buğday tanesine değişti. Elinde olanların hepsini buğday için harcadı da çırılçıplak kalıverdi. Derken aniden yüreğinden derin bir acıdır koptu, bütün ruhunu sardı ve böylece aşk gelip onun kapısının tokmağını çaldı. Aşkın o parıltısına gark olunca eski şeyler, yeni şeyler ve de kendisi silindi, yok oldu. Elinde artık hiçbir şey kalmayınca kendisini hiçlikle teselli etti ve bütün varlığını hiçliğe verdi. Gönlünü kendi öz varlığından koparıp almak ve de ölmek bizim harcımız değildir. Ne bizim, ne de başkalarının harcıdır o.